Ayrım 24. Otel. Arthur Hailey. Sayfa 215. Warren Trent bir yudum aldıktan sonra beğendiğini belirtircesine başını salladı. Earl Shore sordu. İyi mi? Warren Trent şimdiye kadar yaptıklarını eşitledi. Gözleri Earl Shore'unkilerle karşılaştı. Bundan çok memnunum çünkü otelimde hazırladığın son içki olacak. Barmenin huzursuzluğu korkuya dönüşmüştü. Earl Shore dilini dudaklarının ucunda gezdirdi.
Gerçek söylemiyorsunuz değil mi Mr. Trent? Gerçek mi?
Adamın sözlerini duymazlığa gelen otel sahibi bardağını itti. Neden bunu yaptın Tom? Bunca insan arasında bu işi yapanın sen olması mı gerekirdi?
Tanrı adına yemin ederim ki bilmiyorum.
Beni uyutmaya kalkma Tom. Zaten şimdiye kadar çok uyuttun.
Mr. Trent size...
Yalanı kes. Adamı sertlikle yapıştırdı cevap. Sessizlikte bomba gibi patladı. Salondaki hafif sesli konuşmalar durdu. Barmen'in durmadan yuvalarında fır dönen gözlerinden Warren Trent ardındaki başların çevrilmeye başladığını anladı. İçinde kontrol altına almaya kararlı oldu. Öfkenin yükselmeye başladığını hissediyordu. Earl Shore yutkundu.
Ne olur Mr. Trent, burada 30 yıldır çalışıyorum. Benimle hiçbir zaman bu şekilde konuşmadınız.
Sesi duyulur duyulmaz çıkıyordu. Warren Trent daha önce ceketinin iç cebine yerleştirdiği O'Keefe araştırmacılarının raporunu çıkardı. İki sayfa çevirerek üçüncüyü kıvırdı. Sayfanın bir kısmını da eliyle kapıyordu. Oku diye emretti. Earl Shore titreyen elleriyle gözlüklerini buldu ve taktı. Birkaç satır okuduktan sonra durdu. Şimdi inkar etmenin bir faydası yoktu. Sadece tuzağa düşmüş bir hayvanın içgüdüsüyle duyduğu korku kalmıştı ortada.
Hiçbir şey ispatlayamazsınız.
Warren Trent elini barın üstüne vurdu. Yükselen sesini umursamıyordu. Öfkesi iyice patlak vermişti. Ona da aldırmadı.
İstersen ispatlarım. Bundan hiç kuşkun olmasın. Beni aldattın ve hırsızlık yaptın. Her dolandırıcı ve hırsız gibi sen de ardında iz bıraktın.
Tom Earl Shore korkunun acısı içinde terliyordu. Güvenlik içinde olduğunu sandığı dünyası ani bir patlamayla sanki ikiye ayrılıvermişti. Hatırlayabildiğinden daha da uzun yıllar patronunu dolandırmıştı. İş böyle bir noktaya gelmişti ki kendini dokunulmaz saymaya başlamıştı. En kötü ön sezilerinde bile bugünün gelip çatacağına inanmamıştı. Şimdi otel sahibinin yağmanın tutarından haberi olup olmadığını korkuyla düşündü. Warren Trent işaret parmağını aralarındaki tezgahın üstünde duran belgelere bastırdı.
Bu insanlar çürümüşlüğün kokusunu içeri girer girmez duydular. Çünkü benim yaptığım gibi sana güvenerek dostluğuna inanmak gibi bir yanlışlık yapmadılar.
Birden üzüntüyü de sustu, sonra da devam etti.
Araştırsaydım belirtilerini hemen görürdüm. Bu kağıttakilerden başka daha bir sürü şey var değil mi? Yok mu söylesene?
Tom Earl Shore'un süngüsü iyice düşmüştü, başıyla evet dedi.
Peki ama kaygılanma, seni dava etmeye niyetim yok. Böyle bir iş yaparsam kendimden bir şey yok etmiş gibi bir duyguya kapılırım.
Demek istiyorsun ki bunca yıllık hırsızlık ve dolandırıcılıktan sonra lütfedip bir daha yapmayacaksın öyle mi?
Benim yaşımda biri için iş bulmak çok zor olacak Mr. Trent. Ailem de var. Sonra...
Warren Trent sükunetle evet Tom bunu hatırlıyorum dedi. Earl Shore lütfen kızardı garip bir sesle.
Buradan kazandığım para sadece bu iş için bir zaman bana yetmedi. Her zaman ödenecek faturalar oluyordu. Çocuklara bir şeyler almak gerekiyordu.
Bu arada at yarışı da vardı değil mi Tom? Onları unutmayalım. At yarışı acentaları hepsinin peşindeydiler değil mi? Her zaman senden para istiyorlardı. Rastgele atmıştı bunu ama Earl Shore'un susuşundan hedefini bulduğu anlaşılıyordu. Warren Trent kabaca söyleyecek her şey söylendi. Otelden çık ve bir daha da gözükme dedi. Pontalba salonuna şimdi daha fazla müşteri girmeye başlamıştı. Hepsi giriş salonu kapısından geliyorlardı. Konuşmaların uğultusu da gitgide artıyordu. Genç bir barmen yardımcısı barın ardından çıkmıştı. Şimdi garsonlara içki hazırlıyordu. Ne patronuna bakıyordu ne de eski şefine. Tom Earlshore gözlerini kırpıştırdı. İnanılmaz bir tutumla bu sözlere karşı çıktı.
Öyle müşterileri seni ilgilendirmez. Artık burada çalışmıyorsun.
Yavaş yavaş kaçınılmaz durumu kavramaya başlayınca eski barmenin yüz ifadesi değişti. Yüzündeki saygı maskesi yok oldu. Kaypak bir sırıtışla tamam gidiyorum. Ama siz de kovulmakta benden geri kalmayacaksınız nasılsa Mr. Yüksek ve Güçlü Trent. Siz de kovulacaksınız. Burada herkes bunu biliyor.
Ne biliyorlar?
Earlshore'un gözleri parladı. Sizin beş para etmez posası çıkmış yarım akıllı bir moruk olduğunuzu, oteli bırakın bir kese kağıdının içini bile yönetmekten aciz olduğunuzu her şeyi biliyorlar. Bu yüzden oteli yitireceksiniz. O gün gelince kasıklarını tuta tuta güleceklerden biri de benim.
Kararsızlıkla durdu, soluk soluğaydı. Kafası tedbir ve pervasızlığın sonuçlarını tartıyordu. Ama öç alma isteği ağır bastı.
Uzun yıllar buradaki herkesin sahibiymiş gibi davrandınız. Belki başka otellerden birkaç sent daha fazla maaş ödüyordunuz bizlere. Bu arada bana ve bazılarımıza iyilik ettiniz. Ama bunları İsa ya da Musa'ymışsınız gibi yapıyordunuz. Ama hiçbirimizi kandıramadınız. Maaşlarımızı sendikalardan kurtulmak için ödüyor, yaptığınız iyilikler sizde yüce bir insan olduğunuz duygusunu uyandırıyordu. Böylece insanlar da iyiliği daha çok kendiniz için yaptığınızı anladılar. Bunu öğrendikten sonra da arkanızdan güldüler. Sizinle alay ederek benim gibi başlarının çaresine bakmaya başladılar. İnanın bana, burada öğrenemeyeceğiniz kadar çok şey oldu.
Earlshore sustu, yüzünde çok mu ileri gittim dercesine kuşkulu bir ifade vardı.
Artlarında salon hızla doluyordu. Yanlarında bar taburelerinden ikisine şimdiden müşteriler oturmuştu. Seslerin temposu gittikçe artarken Warren Trent de düşünceli düşünceli parmaklarını barın deri kaplı tezgahına vuruyordu. Garip bir şekilde bir an önceki kızgınlığı kaybolmuştu. Onun yerini kesin bir karar almıştı. Daha önce düşündüğü ikinci adımı atmakta kararsızlık göstermemesi gerekiyordu. 30 yıldır tanıdığını sandı, oysa hiç tanıyamamış olduğu adama kaldırdı gözlerini.
Tom, hiçbir zaman nedenini ve nasılını öğrenemeyeceksin ama bana son yaptığın iyilikten başka bir şey değildi. İşimi kolaylaştırdın. Şimdi git fikrimi değiştirip seni hapse attırmadan önce git.
Tom Earlshore sırtını çevirdi, sağına soluna hiç bakmadan çıktı gitti.
Giriş salonundan Carondelet Caddesi'ne çıkan kapıya yürürken Warren Trent kendisini süzen işçilerin bakışlarını soğukkanlılıkla görmezlikten geldi.
Bu sabah ihanetin gülümseme, nefretin de saygıyla örtüldüğünü öğrenince şaka etmek için içinde dayanılmaz bir istek duyuyordu. İşçilerine iyi davranmak için harcadığı çabalar yüzünden arkasından güldüklerini duyması onu içten yaralamıştı, hem de çok fazla. Çünkü sözlerin bir gerçek yanı vardı.
Eh diye düşündü, bir iki gün daha bekleyin bakalım, o zaman kim gülüyor görürüz.
Kalabalık ve güneş ışınlarıyla aydınlanmış caddeye çıkınca üniformalı bir kapıcı onu görerek saygıyla patronuna doğru yürüdü.
Adam bana bir taksi çağır dedi.
Bir iki blok yürümek niyetindeydi ama otelin merdivenlerinden indiği sırada bacağına saplanan bir siyatik sancısı fikrini değiştirmek zorunda bırakmıştı onu. Kapıcı bir ıslık çaldı, bunun üzerine sıkışık trafikte bir otomobil kaldırıma yanaştı. Warren Trent sert hareketlerle arabaya bindi. Kapıcı kapıyı tutuyordu. Sonra da elini kepine götürerek bir selam çaktı ve kapıyı saygıyla kapadı.
Warren Trent saygı da başka bir boş davranış diye düşündü. Şimdiden sonra bir zamanlar dış görünüşüne bakarak değer verdiği bazı şeyleri kuşkuyla karşılayacağını biliyordu.
Taksi hareket etti. Adam şoförün dikiz aynasından kendisini incelediğini fark ediyordu.
Beni birkaç blok öteye götürün, bir telefon kulübesinin yakınlarına dedi.
Adam otelde bunlardan bir sürü var üstad diye karşılık verdi.
Sen boş ver onları şimdi. Beni bir telefon kulübesine götür. Otel hatlarından telefon etme tehlikesini göze alamayacak kadar gizli bir konuşma yapacağını adama söylemek istemiyordu doğrusu.
Şoför omuzlarını silkti. İki blok geçtikten sonra güneye, Kanal Caddesi'ne döndü. Dikiz aynasından bir kez daha yolcusunu seyretti.
Çok güzel bir gün. Limanın orada telefon kulübeleri var.
Warren Trent başıyla evetledi. Konuşmanın birkaç saniye daha ertelenmesinden memnun olmuştu.
Chobby Tuulas Caddesi'ni geçtikleri sıra trafik seyreldi. Bir dakika kadar sonra taksi liman şube müdürlüğünün önündeki park yerinde durdu. Birkaç adım ötede de bir telefon kulübesi vardı. Şoföre $1 verdi, paranın üstünü almadı. Kulübeye gidecekken birden fikrini değiştirip East Plaza'yı geçti ve nehrin kıyısına yöneldi.
Öğle güneşinin sıcağı tepesinden aşağı iniyor, beton kaldırım üstündeki ayaklarının arasına kadar sızıyordu. Güneş ihtiyarların dostudur diye düşündü.
Mississippi'nin bir mil kadar ötedeki karşı kıyısında al ciğer sıcak altında donuk donuk parlıyordu. Bugün nehir kötü kokuyordu ama bu çokluk olurdu. Pis koku, ağırlık ve çamur. Suların babasının özelliklerinden de hayat gibi değişmeyen kum ve çamurlar çevrende diye düşündü adam. Bir şilep yavaşça süzülerek denize doğru uzaklaşırken nehre gelen bir mavnaya düdük çaldı. Mavna yön değiştirdi, şilep hızını azaltmadan yoluna devam etti. Yakında şilep nehrin yalnızlığını okyanusun daha büyük yalnızlığıyla değişecekti. Gemidekilerin bundan haberleri var mı, yoksa aldırmıyorlar mı diye düşündü. Belki de yoktu. Belki de kendisi gibi dünyada insanın yalnız kalmadığı hiçbir yer olmadığını öğrenmişlerdi. Sonra döndü, telefon kulübesine doğru yürüyerek içeri girdi ve ardından kapıyı dikkatle kapadı. Santral memuruna Washington DC'yi kredi kartıyla arıyorum dedi. Konuşmak istediği kişiyi bağlamadan önce işinin niteliği konusunda uzun uzun soru sordular. Sonunda ülkenin en güçlü işçi liderinin duygusuz ve dobra dobra sesi hatta duyuldu. Bazıları onun için en kötü işçi lideri derlerdi. Haydi bakalım konuş.
Warren Trent günaydın dedi. Öğle yemeğini mi yiyordunuz diye düşünüyordum.
Ses kısaca 3 dakikanız var. Şimdiden 15 saniyesini yitirdiniz dedi.
Warren Trent aceleyle bir süre önce sizinle karşılaştığımızda bana geçici bir teklifte bulunmuştunuz. Belki hatırlamıyorsunuz bir de.
Her şeyi hatırlarım. Bazıları belleğimin bu derece güçlü olmamasını dilerler.
O zaman kesin konuştuğumu hayıflanıyorum.
Yanımda saatim var. Yarım dakika oldu.
Sizinle bir pazarlık yapmak istiyorum.
Pazarlıkları ben yaparım. Karşımdakiler de kabul ederler.
Warren Trent de cevabı yapıştırdı. Zaman o kadar önemliyse oyalanarak vakit kaybetmeyelim. Yıllardan beri otelcilik işine ayak basmak hem de New Orleans'ta sendikanızın durumunu güçlendirmek istiyordunuz. İkisi için de size bir fırsat vermek istiyorum.
Para ne kadar?
$2 milyon. Birinci derece ipotekte. Buna karşılık size bir sendikanın işimize katılması ve anlaşmayı sizin yapmanızı teklif ediyorum. Kendi paranızla işe girdiği için bu teklifin mantıklıdır sanırım.
Adam sesli düşünüyordu. Ha, evet.
Warren Trent sordu. Şimdi yanınızdaki o hassas saati durdurur musunuz?
Hattan bir gülme sesi geldi. Yoktu zaten. Ama böyle bir şey söyleyip karşımdaki de inanınca şaşıyorum doğrusu. Paraya ne zaman ihtiyacınız olacak?
Cuma günü elime geçmeli. Kararı da yarın öğleden önce verin.
Herkes sizi geri çevirince Warren Trent ocağıma düştünüz değil mi?
Yalan söylemenin anlamı yoktu. Kısaca evet dedi.
Zarar mı ettiniz?
Otelin gidişini değiştirecek kadar değil. O keyif şirketi buna inanmıyor. Satın almak için teklif yaptılar.
Teklifi kabul etmek akıllılık olur.
Kabul edersem önünüze çıkardığım bu fırsatı onlarda bulamazsınız ama.
Warren Trent'in bozmadığı bir sessizlik oldu. Karşıdaki adamın düşündüğünü ve hesaplar yaptığını seziyordu. Teklifinin ciddi olarak göz önüne alındığı konusunda en ufak kuşkusu bile yoktu. International Brotherhood of Journeymen 10 yıldır otel endüstrisine sızmaya çalışmıştı. Ama şimdiye kadar güçlü üyelik kampanyasının tersine yavaş yavaş başarısızlığa uğramışlardı. Bunun nedeni de sendikadan korkan otel yönetmenleri ve Journeymen'den nefret eden daha namuslu sendikaların sadece bu konuda aralarında yaptıkları birlikti. Journeyman için şimdiye dek sendikaya girmeyen bir otel olan St. Gregory ile yapılacak anlaşma, bu güçlü ve örgütlenmiş direniş hareketinde açılacak bir çatlak anlamına geliyordu.
$2 milyon yatırıma gelince Journeyman'in bunu kabul etmesi halinde sendikanın büyük hazinesinin yanında bu para devede kulak kalacaktı. Yıllar yılı başarısızlığa uğrayan üye bulma kampanyalarında bundan çok daha fazla para harcanmıştı. Teklif ettiği anlaşma gerçekleşirse Warren Trent otel endüstrisinde kendisini hain olarak damgalayacaklarını ve epey küfür yiyeceğini biliyordu. Bu arada işçileri de ondan nefret edecekler ve kınayacaklardı. Bunu yapacakların çoğunluğu da ihanete uğradıklarını anlayacak kadar bilgi sahibi olanlardı. Bu işten en zararlı çıkacaklar gene işçilerdi. Sendikayla anlaşma imzalanırsa ücretlerde ufak bir artma olacağını sanıyordu. Ama bu böyle durumlarda alışılmış, hep yapılan bir hareketti. Nasılsa maaşlara zam yapmak gerekiyordu, hatta geç bile kalınmıştı. Otele para sağlama işi daha başka bir hal yoluna girseydi bunu kendisi ödül olarak vermeyi düşünüyordu. İşçilerin emeklilik tasarıları sendika çıkarına bir yana itilecek, kazanç da Journeyman sendikasının kasasına girecekti. Daha da önemlisi 6 ayda ya da $10 sendika ödeneği mecburen maaşlardan kesilecekti. Böylece hem işçilerin ücret artışları ortadan yok olacak hem de net maaşları azalacaktı. Warren Trent otel endüstrisindeki meslektaşlarının hakaretlerine katlanması gerektiğini düşündü. Ama diğerlerine gelince Tom Earlshore ve onun gibilerini hatırlayarak vicdanının sesini susturdu. Telefondaki duygusuz ses düşüncelerini yarıda kesti. ''Mali uzmanlarımdan ikisini göndereceğim. Bugün öğleden sonraki uçakla gelecekler. Gece hesap defterlerinizi inceleyecekler. Hem bu defterleri inceden inceye elden geçireceklerinden emin olabilirsiniz. Dolayısıyla bizden bir şey gizlemeye kalkışmayın.'' Yanıltmayan tehdit ifadesi ya da delicesine gözü pek kişilerin Journeyman sendikasıyla oynamaya cesaret edebileceğini ona hatırlatıyordu. Otel sahibi öfkeyle gizleyecek hiçbir şeyim yok. Gerekli bilgilerin hepsini alacaksınız dedi. Yarın sabah adamlarım bana olumlu cevap verirlerse 3 yıllık bir anlaşma imzalayacaksınız. Bu bir bildiriydi, soru değil. Tabii bunu imzalamaktan kıvanç duyacağım. Kuşkusuz işçilerin de bu konuda oylarını almak gerekecek. Ama işin sonucunu garantileyeceğime eminim. Warren Trent gerçekten bunu yapabilir miyim diye bir an kuşkulandı. Journeyman'le yapılacak anlaşmaya karşı çıkılacaktı. Bundan kuşkulanmak bile yersizdi. Ama kendisi bunu desteklerse işçilerinin büyük bir bölümü onu izleyebilirdi. Yalnız sorun şuydu, gerekli çoğunluğu sağlayabilecekler miydi bakalım? Journeyman'in başkanı oylama olmayacak dedi. Ama yasalar? Telefondaki ses öfkeyle çınladı. ''Bana işçi yasasını öğretmeye kalkmayın. Çoğunluğu ve sizin hayatınız boyunca öğrendiğinizden fazlasını biliyorum.'' Bir sessizlik oldu, sonra karşıdaki ses homurdanarak açıkladı. ''Bu bir gönüllü tanıma anlaşması olacak. Yasada böyle bir anlaşmanın oylanması gerektiği belirtilmiyor. Bu nedenle de oylama yapılmayacak.'' Warren Trent iş ancak bu şekilde yapılabilirdi diye düşündü. Yapılacak işlem ahlak kurallarına aykırı ama hiç tartışmaya meydan vermeyecek şekilde de yasaya uygun olacaktı. Bu durumda sendika anlaşmasına atacağı imza isteseler de istemeseler de otelde çalışan her işçiyi kapsıyordu. ''Acımasız, hadi canım sen de böyle olsun, ne yapalım?'' dedi kendi kendine. ''Sonuç aynı ama her şey daha basit olacaktı.'' Sordu, ''İpotek işini ne yapacaksınız?'' Bu sorunun tehlikeli bölgeye girdiğini biliyordu. Geçmişte Senato Araştırma Komisyonları Journeyman Sendikası'nı bazı şirketlere büyük yatırımlar yapması yüzünden sertlikle kınamıştı. Journeyman emekli sandığına $2 milyon %8% ödenmesi gereken bir senet vereceklerdi. Senet otele birinci derecede bir ipotek yapılarak sağlama bağlanacak. İpotek Journeyman'in Güney Bölgesi temsilciliği tarafından emekli sandığına vekaleten yapılacak. Warren Trent işlemin şeytanca bir zekayla düzenlendiğini düşündü. Bu sendika sermayesinin kullanılışını etkileyen bütün yasaların boşluğunu yakalıyordu. Ama şeklende yasaya uyuyordu. Senet 3 yıllık bir süre içinde ödenecek. Arka arkaya 2 ödemeyi yapmazsanız borcun tamamı kesinleşecektir.
Warren Trent karşı çıktı. Her şeyi kabul ediyorum ama bana 5 yıllık süre tanıyın.
Hayır, 3 yıl olacak.
Zorlu bir pazarlıktı bu ama 3 yıl hiç olmasa otelin eski rekabet gücünü yeniden elde etmesine yarardı ya. İstemeyerek peki dedi. Öbür uçta bir tıkırtı oldu. Telefon kapanmıştı. Adam telefon kulübesinden çıktı. Bacağına yeni bir siyatik ağrısının saplanmasına rağmen Warren Trent gülümsüyordu.
24. ayrımın sonu. Sayfa 224.